Ayrım 23, Başbakan Arthur Hailey, sayfa 222. 5. Kısım. Dairenin sessizliğinde telefonun zili yavaşça çınladı. Brian Richardson dirseğine dayanarak doğruldu. İyi dedi, 10 dakika önce çalmadığına memnunum. Sadece konuşmuş olmak için konuşmak istiyordu. Sanki günlük sözcükleri kullanmak kendi kararsızlığına bir kalkan olacaktı. Cevap vermezdim dedi Millie. Bitkinliği geçmişti. Bir canlılık ve bekleyiş hissediyordu. Bu ve geçen seferki değişik olmuştu. Hatırladığı diğerlerinden çok değişik. Brian Richardson onu alnından öptü. Burada tanıdığı Millie ile dışarıdakilerin tanıdığı Millie'nin ne kadar farklı olduğunu düşündü. Şu sıra uykulu gözüküyordu. Saçları dağılmıştı, sıcaktı. Cevap versem iyi olacak dedi Millie. Doğrularak yalın ayak telefona koştu. Arayan başbakanın bürosundaki yardımcı stenograflardan biriydi. Sizi aramam gerektiğini düşündüm Miss Friedman. Bir sürü telgraf geldi. Bu sabah gelmeye başladı ve şimdi sayıları 72'yi buldu. Hepsi de Mr. Hovden'ın adına. Millie parmaklarını saçlarında gezdirdi. Ne konuda diye sordu. Hepsi şu gemideki adamla ilgili. Hani şu muhaceretin kabul etmediği adamla. Bu sabahki gazete yine ondan bahsediyordu, gördünüz mü? Evet dedi Millie, gördüm. Telgraflarda ne deniyor? Değişik şekillerde hemen hemen aynı şey Miss Friedman. Kanada'ya kabul edilip ona bir fırsat tanınması isteniyor. Öğrenmek isteyeceğinizi düşündüm. Aramakta iyi etmişsiniz dedi Millie. Telgrafların nereden geldiğini yazmaya ve ne dediklerini özetlemeye başlayayım. Ben birazdan geleceğim. Millie telefonu kapadı. İdari işler yardımcısı Elliot Prowse'a haber vermek zorundaydı. Şimdiye kadar Washington'a ulaşmış olması gerekiyordu. Sonra başbakana haber verip vermemek ona kalacaktı. Belki de bildirirdi. James Hovden mektup ve telgraflara çok önem verir. Nereden geldiklerini ve neden bahsettiklerinin günlük ve aylık cetveller halinde yazılmasında ısrar ederdi. Sonra bunlar kendisi ve parti yöneticisi tarafından dikkatle incelenirdi. Neymiş diye sordu Brian Richardson. Millie de anlattı. Bir makine gibi kafası tekrar pratik meselelere döndü. Millie'nin tahmin ettiği gibi endişelenmişti. Bu iş biri tarafından yönetiliyor. Yoksa bu kadar telgraf bir arada gelmezdi. Yine de bir şey fark ettirmez. Bundan hoşlanmıyorum. Karamsarlık bekledi. Keşke ne yapabileceğimi bilsem. Belki yapılacak bir şey yok dedi Millie. Brian sertçe ona baktı, sonra iki omzunu da tatlılıkla kavrayarak ''Millie sevgilim'' dedi. ''Benim bilmediğim bir şeyler oluyor ama sanırım sen biliyorsun.'' Millie başını salladı. ''Dinle Millie'' diye üsledi. ''İkimiz de aynı yandanız değil mi? Eğer bir şeyler yapacaksam bilmem gerekiyor.'' Bakışları birleşti. ''Bana güvenebilirsin değil mi?'' dedi alçak sesle. ''Özellikle şimdi.'' Millie içinde çarpışan duyguların ve bağlılık borcunun farkındaydı. James Holden'ı korumak istiyordu. Hep istemişti bunu. Yine de birden Brian'la ilişkisi değişmişti. Brian onu sevdiğini söylemişti. Tabii şimdi aralarında bir sır bulunmaması gerekiyordu. Aslında bu bir kurtuluş olacaktı. Omuzlarındaki ellerin baskısı arttı. Millie, bilmem gerekiyor. Peki. Kendini onun ellerinden kurtararak çantasından anahtarları aldı, yatak odasının kapısının yanında duran küçük yazı masasının alt gözünü açtı. Fotokopinin kopyası mühürlü bir zarfta duruyordu, açtı ve Richardson'a verdi. Brian okumaya başlarken biraz önceki havanın sabah rüzgarından evvelki sis gibi eriyip yok olduğunu fark etti. Bir kere daha her zamanki gibi işte bu, siyaset. Brian Richardson okurken bir ıslık çaldı, başını kaldırıp baktı. Sersemlemiş gibiydi. Gözlerinden inanamadığı belliydi. Tanrım diye fısıldadı. Ulu Tanrım. 10. Bölüm. Celp Kararı. İngiliz Kolombiyası eyaletindeki yüksek mahkeme binasının Vancouver'daki kaleminin kalın meşe kapıları her gün öğleden sonra 4'te kapanırdı. Gemide kaptan Yağbek ve Henry Duval'le yaptığı ikinci görüşmenin ertesi günü 4:10 kala hemen hemen aynı anda Washington'da saat 7:10 kala başbakan ve eşi Margaret Hovden Beyaz Saray'daki resmi yemeğe hazırlanıyordu. Alan Maitland elinde çantası mahkeme kalemine girdi. Kaleme girince Alan durakladı. Önünde cilalı bir tahta tezgah, boydan boya uzanan dosya dolaplarıyla kaplı duvarıyla uzun, yüksek tavanlı odayı inceledi. Sonra masaya yaklaştı, çantasını açıp içindeki kağıtları çıkardı. Bu işi yaparken avuçlarının her zamankinden daha terli olduğunun farkındaydı. Yaşlı bir katip kalemde bulunan tek kişi öne doğru çıktı. Çelimsiz cüce gibi bir adamdı. Sanki yıllarca kanuna yakın yaşamanın yükü omuzlarını çökertmişti. Nezaketle sordu. Evet, Mr. Maitland dedi Alan. Hazırlamış olduğu bir deste kağıdı uzattı. Bunları dosyaya konması için getirdim. Lütfen yargıcı görmek istiyorum. Katip sabırlı bir tavırla yargıcın odası sabah 10.30'da açılır. Bugün göreceklerinin listesi de tamamlandı Mr. Maitland dedi. Özür dilerim ama Alan uzattığı kağıtları işaret etti. Müvekkilimin özgürlüğü söz konusu. Sanırım bu konuyu derhal konuşmaya hakkım var. Hiç olmasa bu noktada kendinden emindi. Bir insan özgürlüğü ve kanunsuz alakoyma gibi konularda da kanun hiç gecikilmemesini emrederdi. Gerekirse bir yargıç gece yarısı bile yatağından kaldırılabilirdi. Katip bir çantadan çerçevesiz gözlüklerini çıkardı, bunları burnunun üstüne yerleştirip eğilip okumaya başladı. Sanki hiçbir şeye şaşmazmış gibi meraksız bir tutumu vardı. Bir dakika sonra başını kaldırdı. ''Özür dilerim Mr. Maitland, tabii çok haklısınız.'' Kumaş kaplı esas defteri önüne çekti. ''Bir ihzar emri isteğiyle her gün karşılaşmıyoruz.'' Kaydı deftere geçirince katip askıdan siyah bir cübbe alıp omuzlarına sardı. Buradan lütfen. Alan'ı kalemden çıkarıp uzun bir koridordan çift kanatlı açılır kapanır kapıdan geçirdi ve geniş bir taş merdivenle üst kata çıkılan mahkeme holüne getirdi. Bina sessizdi, ayak sesleri yankılanıyordu. Günün bu saatinde mahkemelerin çoğu kapanmış, binadaki bazı ışıklar şimdiden söndürülmüştü. Ağır ağır merdivenleri tırmanırlarken Alan alışık olmadığı bir sinirlilik hissetti. İçinden gelen çocukça geri dönüp kaçma hissini zorlukla bastırdı. Daha önce düşündüğünde tartışacağı konunun hukuki yönden biraz zayıf olmakla birlikte yine de mantıklı olduğuna karar vermişti. Ama şimdi birden davasının esası saçma ve desteksiz göründü gözüne. Yüksek mahkeme yargıcının yüce huzurunda kendini rezil etmek üzere miydi? Eğer rezil ederse sonuç ne olacaktı? Yargıçlar önemsiz meselelerle rahatsız edilemezler. Onlardan sağlam bir gerekçe olmazsa özel bir görüşme istenemezdi. Bir bakıma mahkemenin kalabalık olduğu sabah ve öğleden sonraları gibi bir saat seçmediğine pişmandı. Başka insanlar görmek onu cesaretlendirebilirdi. Ama zamanını dikkati çekmemek ve iş bu noktadayken zararlı olabilecek, daha fazla reklamdan kaçınmak için özellikle seçmişti. Şu sıra gazetelerin adliye muhabirlerinden çoğunun evlerine dönmüş olacağını umuyordu. O gün birkaç kere arayan gazetecilere de planından hiçbir ipucu vermemeye dikkat etmişti. ''Bugün görevli yargıç Mr. Justice Willis'' dedi katip. ''Onu tanıyor musunuz Mr. Maitland?'' ''Adını duydum.'' diye cevap verdi Alan. ''O kadar.'' Yargıçların nöbetleşe çalıştıklarını biliyordu. Yüksek mahkemede her yargıç sırayla normal duruşma saatlerinin dışında nöbetçi olarak bulunurdu. Onun için istenen bir yargıçla karşılaşmak rastlantıya kalmıştı. Katip konuşmak üzereyken fikrini değiştirdi. Alan ona cesaret verdi. ''Bana bir şey mi söylemek istiyordunuz?'' ''Sir, sadece bir öğüt. Eğer küstahlık saymazsanız.'' ''Lütfen söyleyin.'' diye üsteledi Alan. Merdivenin başına gelmişler ve karanlık bir koridora doğru dönmüşlerdi. ''Peki Mr. Maitland.'' Katip sesini alçalttı. ''Sayın yargıç çok iyi bir adamdır ama işlemlerin düzenliliği ve özellikle sözünün kesilmesi konusunda çok serttir. Onunla istediğiniz kadar uzun konuşun, size gerekli olan bütün zamanı ayıracaktır. Ama kendisi konuşmaya başlayınca sözünü bitirene dek konuşulmasını, hatta soru bile sorulmasını istemez.'' ''Böyle bir şey olursa çok sinirlenebilir.'' ''Teşekkürler.'' dedi Alan minnettarlıkla. ''Bunu aklımda tutarım.'' Üstünde özel yazılı kalın bir kapının önünde durunca katip dinlemek için başını öne doğru uzatarak kapıya iki kere vurdu. İçeriden hafif bir ses "Girin!" diye seslendi. Katip kapıyı açıp Alan'ı içeri soktu. Duvarları tahta kaplı oda çok büyüktü. Alan yerlere halı döşendiğini ve duvarda tuğladan bir şömine bulunduğunu gördü. Şöminenin önünde taşınabilir bir elektrik sobası yanıyordu. Üstünde dosyalar ve kitaplar bulunan maun bir yazıhane, onun arkasında daha çok sayıda kitapla kaplı bir masa odanın ortasını dolduruyordu. Açık kahverengi kadife perdelerden pencerenin dışındaki alacakaranlıkta şehri ve limanın yeni yeni yanmaya başlayan ışıkları görünüyordu. Odada yanan tek bir masa lambası daire şeklinde sadece çevresini aydınlatıyordu. Işığın aydınlattığı alanın dışında zayıf bir gölge şapkasıyla paltosunu giyiyor, Alan'la katip içeri girdiği sıra gitmeye hazırlanıyordu. "Sayın Başkanım," dedi katip, "Mr. Maitland ihzar emri için bize başvurdu."
"Öyle mi?"
Yargıcın gösterdiği tek tepki, haşin bir sesle söylenen bu sözdü. Alan ve katip beklerken Mr. Justice Stanley Willis dikkatle paltosunu ve şapkasını çıkarıp ikisini de arkasındaki askıya astı. Sonra yazı masasının yanındaki ışıktan daireye doğru ilerleyip yerine oturarak sert bir sesle konuştu.
"Öne çıkınız Mr. Maitland."
Alan geniş omuzları ve sağlam yapısıyla olduğundan daha uzun görünen beyaz saçlı ve ince vücutlu yargıcın 60-62 yaşlarında olması gerektiğini düşündü. Uzun ve kemikli yüzünde karanlık ifade eden çenesi göze çarpıyordu. Kalın beyaz kaşları ve sert ifadeli çizgi gibi incecik dudakları vardı. Zeki ve delici bakışları ne düşündüğünü asla ortaya koymuyordu. Otorite onda çok olağan bir şeydi sanki. Mantıklı düşünmesine rağmen hala sinirli olan Alan Maitland masaya yaklaştı. Katip protokole uygun olarak odada kalmıştı. Alan çantasından kalemle dosyaya koyduğu dilekçenin ve yeminli ifadenin kopyalarını çıkardı. Gırtlağını temizleyerek konuştu. "Sayın Başkanım, işte yetki belgelerim, bu da dilekçem." Mr. Justice Willis kağıtları sert bir baş işaretiyle kabul etti ve ışığa yaklaşıp okumaya başladı. Diğer ikisi sessizce beklerken odada duyulan tek ses çevrilen sayfaların ışırtısıydı. Okumayı bitirince yargıç başını kaldırdı, yüzü anlamsızdı. Önceki gibi haşin bir sesle sordu.
"İsteklerinizi sözlü olarak mı bildirmek dileğindesiniz?"
"Eğer izin verirseniz."
"Yine bir baş işareti, devam ediniz."
"Müracaatımın konusu esas olarak şu Sayın Başkanım. Daha önce ezberlediği sırayla Alan, Duval'in Vasservik'teki durumunu, kaptanın kaçağı karaya muhacirete götürmesi için yaptığı iki isteği de reddettiğini, Alan'ın kendi yeminli ifadesiyle desteklenen Duval'in gemide kanunsuz olarak en basit bir insan hakkı bile tanınmadan tutuklandığını anlattı. Meselenin özü Alan'ın iyice bildiği gibi Henry Duval'in tutukluluğunun usule uygun olmadığı, bundan ötürü de kanunsuzluğunun ispatlanmasıydı. Eğer bunu ispatlayabilirse mahkeme, yani Mr. Justice Willis'in kişiliğinde, kendiliğinden ihzar emrini çıkaracak, kaçağın gemiden alınmasını ve davanın incelenmesi için mahkemeye getirilmesini emredecekti. Sözlerini sıraya koyup kanun maddeleriyle bunları desteklerken Alan kendine güveninin biraz olsun arttığını fark etti. Kaçağın serüveninin duygusal yönlerinden hiç bahsetmeyip yalnız kanuni noktalara bağlı kalmaya özellikle dikkat ediyordu. Burada geçerli olan duygu değil, kanundu. Konuşurken yargıç yüzündeki ifade değişmeksizin duygusuzca dinledi. Kanunsuz alıkoyma sorunundan Henry Duval'in bugünkü durumuna geçen Alan açıkladı. "Sayın Başkanım, Muhaciret Bakanlığı müvekkilimin bir kaçak olduğuna ve hiçbir belgeye sahip bulunmadığına dayanarak kanuni hakkı olmadığını ve bundan dolayı da başkalarının Kanada giriş limanlarında yapabilecekleri gibi göçmenlik durumunun özel olarak incelenmesini isteyemeyeceğini tartışıyor. Ama benim vardığım sonuca göre bir kaçak olması ve doğum yerinin belirsizliği hiçbir şekilde haklarından yoksun bırakılmasına sebep olamaz."
"Sayın Başkanım, eğer bazı olanakları göz önünde bulundurursanız dışarıda yolculuk eden,
Kanada'da doğmuş bir yurttaş kanunsuz olarak tutuklanıp kağıtları elinden alınmışsa, ülkesine gittiğini bildiği bir gemiye kaçak olarak binmeyi kurtuluş için tek çare olarak görebilir. Böyle bir durumda sırf kaçak olarak tanımlandığı ve kağıtları bulunmadığı için o da mı yaşamıyormuş gibi bir davranışla karşılaşacak. Muhaciret Bakanlığı görüşmeyi reddettiği için kanuni hakkını ispat edemeyecek mi? Bence bakanlığın şimdiki tutumuna bakılırsa sonuç olarak böyle saçma bir durum gerçekten ortaya çıkabilir başkanım. Yargıcın kalın kaşları havaya kalktı.
Müvekkiliniz Henry Duval'in bir Kanada yurttaşı olduğunu söylemek istemiyorsunuz değil mi?
Alan duraladı, sonra dikkatle cevap verdi. Benim söylediğim bu değil Sayın Başkanım. Yine de muhaciret tarafından yapılacak bir sorgu onun Kanadalı olduğunu meydana çıkarabilir. Böyle bir durumun sorgu yapılmadan önce anlaşılması imkansızdır. Davanın temelleri zayıf olup sen de bunu biliyorsun diye düşündü. Alan ufacık bir saman çöpüne bile sıkıca sarılmalısın.
Peki, dedi Mr. Justice Willis de ilk kez yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Biraz zayıf olmakla birlikte parlak bir görüş. Hepsi bu kadar mı Mr. Maitland?
İçinden gelen bir ses Alan'a işi tadında bırak dedi. Hafifçe başını eğdi. Saygılarımı sunarım başkanım. Söyleyeceklerim bu kadar. Masa lambasının ışığında Mr. Justice Willis sessizce düşündü. Bir anlık gülümsemesi yok olmuş, yüzünde tekrar o sert, duygusuz maske belirmişti. Sağ elinin parmakları masanın üstünde yavaşça trompet çalıyordu, az sonra konuşmaya başladı.
''Tabii zaman unsuru var, geminin açılması sorunu.''
''Alan sözünü kes, sayın başkanım, izin verirseniz gemi konusunda.'' Westerwick'in Vancouver'da onarım için gecikeceğini açıklamak üzereyken birden sustu. Sözü kesilince yargıcın yüzünde kızgınlık bulutları belirmişti. Kalın kaşlarının altındaki gözlerinde buz gibi bir ifade vardı. Odanın bir ucunda Alan katibin serzenişini hissedebiliyordu, yutkundu. Sayın başkanımdan özür dilerim. Bir an Mr. Justice Willis genç avukatı soğuk soğuk süzdü, sonra devam etti.
Belirtmek üzere olduğum gibi geminin açılmasıyla ilgili bir zaman unsuru var ama bu verilecek kanuna uygun kararı etkilemeyecektir.
Alan'ın yüreği ağzına geldi. Bu sözler ihzar emrinin verileceği anlamına mı geliyordu? Sonra ağırdan alarak birbirini izleyen kanuni işlemleri ertelerken Westerwick Henry Duval'i geride bırakıp açılabilir miydi?
Pek tabii diye tek düze bir sesle devam etti yargıç, toplum çıkarına uymak ve bu davada sadece masum bir seyirci rolünde olan ilgili gemi kumpanyasına adil davranmak için geminin hareketinden önce bizim son kararı vermemize yarayacak işlemlerin çabuklaştırılmasına yardımcı her türlü imkandan faydalanılacağı çok açıktır.
Demek iyimserlikle fazla erken davranmıştı. Alan karamsarlıkla yalnız Edgar Kramer'ın değil, şimdi bu yargıcın da işlemleri geciktirme hilesini anladığını düşündü.
Kanunsuz alakoyma iddiasını ispatlanmış saymıyorum.
Sayın Başkan dilekçeyi önüne doğru çekerek üstüne kalemle bir not düştü.
Ama reddetmiş de değilim. Daha geniş bir açıklama dinlemek isterim. Bunun içinde bir celp çıkaracağım.
Demek ki yenilmemiş, hatta kısmen bir zafer kazanmıştı. Alan rahatladığını hissetti. Umduğundan azını elde ettiği doğruydu ama hiç olmasa alay edilecek bir duruma düşmemişti. Celp kararı eski İngiliz kanununa göre ilk adım ancak anlamına geliyordu. Yalnız bir celp Henry Duval'i gemiden kurtarıp mahkemeye çıkarmaya yeterli değildi. Ama bu Edgar Kramer ve Kaptan Yağbek buraya tutumlarını açıklamak üzere yargıca gelecek demekti. Ancak onların açıklamaları hukuki yönden yeterli bulunmazsa ihzar emri verilip Duval serbest bırakılacaktı.
Şimdiki duruma göre gemi ne zaman yola çıkacak Mr. Maitland?
Mr. Justice Willis bakışlarını ona dikmişti. Alan konuşmadan ihtiyatla duraladı. Sonra sorunun doğrudan doğruya kendisine sorulduğunu fark etti. Öğrendiğime göre gemi daha 2 hafta burada sayın başkanım.
Yargıç başını salladı. Bu yeterlidir.
''Ya ihzar emri için başkanım?''
Mr. Justice Willis masa takvimini kendine doğru çekti. ''Sanırım önümüzdeki 3 günden sonra bir gün kararlaştırmalıyız eğer sizce uygunsa.''
Bu avukat ne kadar genç olursa olsun yargıçlar aralarında geçen yerleşmiş bir nezaket konuşmasıydı. Alan başını kaldırdı. ''Evet başkanım.''
Tabii ki atları siz hazırlayacaksınız.
Sayın Başkanımın izniyle bunlar şimdiden hazır.
Alan çantasını açtı. Cep de mi?
Evet Sayın Başkanım, böyle bir şey olabileceğini tahmin etmiştim.
Bu sözler ağzından çıkar çıkmaz Alan bunların çok acemi ve küstahçı olduğunu düşünerek pişmanlık duydu. Normal olarak emrin hazırlanıp yargıcın imzasının ertesi gün sunulması gerekiyordu. Çabucak imzalanması için önceden hazırlamak Alan'ın fikriydi.
Tom Lewis bir de cep eklemesini söylemişti.
Biraz tereddütle Alan birbirine tutturulmuş sayfaları yargıcın masasının üstüne yaydı.
Mr. Justice Willis'in yüz ifadesinde göz kenarlarındaki hafif bir kırışıklık dışında bir değişiklik olmamıştı.
Soğuk bir sesle, öyleyse zaman kazanacağız Mr. Maitland. Ben de görüşmeyi daha erkene almayı teklif ediyorum dedi. Öbür gün diyelim mi?
Alan Maitland içinden kendi aptallığına küfretti. İstediği gibi görüşmeyi ertelemek yerine sadece işleri hızlandırmayı başarmıştı. Hazırlanması gerektiğini ileri sürerek daha fazla zaman isteyip istememeyi düşündü. Belli belirsiz başını sallayan katip gözüne çarptı.
Alan boyun eğerek çok uygun Sayın Başkanım dedi. Öbür gün.
Mr. Justice Willis kararı okudu, sonra dikkatle imzaladı. Katip kağıtları damgaladı ve bir araya topladı. Alan planı başarıya ulaşırsa kararı dağıtmak için önceden kararlaştırdığı hazırlıkları hatırladı. Bu akşam Tom Lewis, Kaptan Yağbek için yazılan celbi alarak açıklamak üzere Westerwick'e gidecekti. Zaten Tom, Kaptan ve Henry Duval'le tanışmak için fazlasıyla istekliydi. Alan kendine özel bir zevk duyacağı işi ayırmıştı. Muhaceret binasına gidip Edgar S. Kramer için çıkarılan celbi bizzat vermek.
23. ayrımın sonu. Sayfa 232.